Efendim Erkam Radyo'ya Düşünce Günlüğü programına hoş geldiniz. Düşünce Günlüğü programında Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraberiz. Hocam merhabalar.
Merhabalar.
Zor günlerden geçiyoruz. Zor ve imtihanı bol günler bugünler. 6 Şubat tarihinde kara bir haberle başladık güne. Sabah saat 4:17'de. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde bir depremle sarsıldık. Sonrasında ise bu depremden 9 saat sonra 14:22 sıraları bu sefer Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem hepimizi derinden sarstı. Sadece Kahramanmaraş ve beraberinde 10 ili değil, 85 milyonu sarstı ve tabii beraberinde çok büyük kayıplar yaşandı. Çok büyük bir hasar meydana geldi. Yerli ve özellikle yabancı birçok bilim adamının, sismoloji uzmanının ifadesiyle böyle bir sarsıntı, böyle bir deprem yok diyorlar şiddeti ve yüksekliği noktasında. Ve şu an Türkiye bu depremlerin yaralı, bu depremin açtığı, beraberinde getirdiği o derin yaraları sarmak için adeta yardım olmuş, bölgeye yağmış vaziyette. Biraz bir sosyolog olarak sizin gözünüzden, sizin pencerenizden 6 Şubat gününden bugüne yaşadıklarımızı, şahit olduklarımızı ve içinden geçtiğimiz süreci dinlemek istiyoruz. Büyük bir afet, büyük bir musibet, yüzyılın afeti deniliyor. Sizin değerlendirmeleriniz nedir? Sonra biraz daha toplumsal olarak bu deprem sınavında neredeyiz, sınıfta kaldık mı? Şu anki içinden geçtiğimiz süreç nedir? Bunları da konuşmak isteriz hocam. Evet. Nedir duygu ve düşünceleriniz?
Öncelikle milletimizin başı sağ olsun.
Başı sağ olsun.
Hakikaten çok büyük bir felaket yaşadık. Asrın felaketi bu.
Öyle.
Millet olarak hepimiz bu felaketi yaşıyoruz. Hepimiz bunu hissetmeliyiz de zaten.
Tabii.
Kendi ailemizden birisinin enkaz altında olması gerekmiyor. Çünkü biz bir biçimde bir milletiz. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Hı. Beraber yürüyen bir hayatımız var. O coğrafyadaki insanlarımızın yaşadığı bu trajedi bir biçimde bizi de etkiliyor.
Etkilemez olur mu?
Hayatını kaybedenlerden Allah rahmet etsin kaybedenlere.
35.418 insanımız şu ana kadar.
Evet.
Hayatını 100.000 üzerinde yaralımız var.
Çok büyük bir afet hakikaten. Bu büyük afet nasıl ki fiziki olarak birçok yolları, caddeleri, bulvarları yıktıysa, binaları yıktıysa, büyük hasarlara yol açtıysa, aynı zamanda bu toplumu da yıkan, yani sarsan bir şey.
Elbette.
Toplumu ciddi anlamda sarsan bir şey. Çünkü insanlar toplumla beraber yaşıyorlar. Grup olarak yaşıyorlar, aile olarak yaşıyorlar, esnaflar olarak yaşıyorlar. Düşünün, toplumun farklı beçelerini oluşturan bu yapılar, bu 10 ilimizde özellikle büyük bir sarsıntı geçirdi.
Tabii.
Bunlar da yıkıma uğradı. Yani aynı aileden, aynı akrabadan insanlar birçok kişiyi kaybetmiş durumda. Toplumdaki alışkanlıkları önemli ölçüde yok olmuş durumda. Toplumun rutini bozulmuş durumda. Hı hı. O şehirlerdeki hayatı düşündüğümüzde.
Ve bu işte sadece orayı, o 10 şehri etkilemiyor. Bütün bir Türkiye'yi etkiliyor.
Tabii. Şimdi bu aynı zamanda orada ortaya çıkan korku, acı,
Travmalar
bunlar bütün bir Türkiye'yi etkiliyor.
Tabii.
Dolayısıyla Türk toplumu bir bütünsel olarak bir sarsıntı geçiriyor. Bu yara hepimizi etkiliyor. Bu korkular ve kaygılar hepimizi etkiliyor. Sürekli televizyon başında gidemeyenlerimiz, gidenlerimiz oraya giderek katılıyorlar. Ondan sonra bu bir biçimde bu sarsıntı hepimizi etkiliyor. Hepimiz bunun içinde geçiyoruz. O nedenle bu açıdan büyük bir sosyolojik vakayla karşı karşıyayız. Toplumsal vakayla karşı karşıyayız. Yani bir savaş nasıl topluma çarparak onu ciddi anlamda yaralayabiliyorsa, deprem de topluma çarptı. Toplumun kurumlarını, toplumun yapılarını, toplumun reflekslerini, toplumun alışkanlıklarını ciddi anlamda sarsıyor. Toplumsal psikolojiyi burada travmatik hale getiriyor. En önemli şeylerden birisi. İnsanlar insanlarla yaşıyor. İnsan tek başına hayatını sürdüremez. Hatırlıyor musun bir tane çocuk enkaz altından kaldırırken yarın okula gideceğim.
Evet. Değil evet, mi? Evet. Yani bak, benim yarın okulum var dedi.
Yarın zaten. Okulum var diyor. Onu ayakta tutan bakın okulu, arkadaşları,
bir motivasyon sebebi tabii.
Sosyal mekan ve insanları ayakta tutan önemli şeylerdir. Dolayısıyla sadece bir insanın bireysel psikolojisi değil, toplumsal psikoloji dediğimiz daha geniş manada sosyal dünyasını ciddi anlamda sarsan bir şey. Ben buna şey diyorum, sosyal ölüm kavramını kullanıyorum. Sosyal ölümle
ne demek yani diyor. Sosyal ölümü biraz açar mıyız?
Evet, nasıl ki insanlar bireysel olarak biyolojik bedenlerini kaybedip ölüyorlarsa toplumda genel olarak bir sosyolojik bedene sahiptir ve bu sosyolojik beden de zaman zaman geri çekilebiliyor, nefessiz kalabiliyor, ortaklaşa yaşam enerjisini kaybedebiliyor. Buna sosyal ölüm diyoruz. Bu sosyal ölüm tam da bu büyük sarsıntılarda ortaya çıkıyor. Yani mesela yine başka ilginç bir örnek. Adamın birisi bizim yaşlarda yani daha genç 40 yaşlarında bütün aile fertlerini kaybetmiş.
Evet.
Ondan sonra kül var ve o küllü üzerine değil mi saçına sakalına vesaire bulaştırıyor. Biraz ağzına koyuyor. Yani şimdi bunu burada hakikaten bir sosyal ölüm durumu var. Ailesini kaybetmiş. Sosyal ölüm yaşıyor. Ocak. Ocak aile demek orada. Kül o ocağın içinde ateşi sönmüş olan şey. Ocağını kaybeden hayatını da kaybediyor.
Doğru.
Çok büyük bir şey. Sosyal ölüm aynı zamanda sadece aileyle ilgili değil, iş hayatıyla, meslek hayatıyla da ilgili. Kahvehane hayatıyla da ilgili. Arkadaşlarınla bir araya gelip muhabbet etmek, rutin bir şekilde işine gitmek, meslektaşlarınla görüşmek, konuşmak, alışveriş yapmak, bütün bunlar bizi ayakta tutan sosyal anlamlar. Bu sosyal anlamlar parçalandığı zaman, sarsıldığı zaman sosyal ölüm burada çıkıyor. O nedenle insanlar bu sosyal ölümün tehdit edici dünyasından uzak durmak için kaçıyorlar şehirde. Burada bizim için bir sosyal hayat kalmadı. Biz burada yaşayamayız. Depremden insanlarımız mesela işte Konya'ya gidiyor, Ankara'ya gidiyor,
Antalya'ya gidiyor, Antalya'ya gidiyor.
Çocuklarının yanına gidiyor yani. Akrabalarının yanına gidiyor. Orada bu sosyal ölümle beraber gelen anlamsızlık sorunu var. Anlamsızlık biz kelamda hüsn ve kubuh meselesi diyoruz. Sosyolojide buna teodisi diyoruz. Yani şer, kötü, kaotik yapılarla birlikte sosyal anlam dünyasının parçalanması.
Evet.
Depremler, savaşlar, afetler, bulaşıcı hastalıklar. Bu kolektif anlamımız var. Bu kolektif anlamımızı ne yapıyor? Bunlar tehdit ediyor. İşte bu bozulan anlamların yeniden kurulması açısından sosyologlar diyor ki, mesela Peter Berger bunların en önemlilerinden birisi, metafizik önemlidir diyor. Din önemlidir diyor. Çünkü o bozulan anlamı yeniden inşa edecek ana
motivasyon,
düşünce, ana motivasyon, ana duygu maneviyattır, din.
Kesinlikle.
O nedenle depremin hem fiziki yönü var hem metafiziki yönü var. Fiziki olarak nasıl yıkıntılar meydana getirdiyse metafizik olarak da bizim manevi dünyamızı, anlamsal dünyamızı, ruhsal dünyamızı. Bunların bir kısmı bireysel, çoğunlukla kolektif. Bunları tehdit ettiği zaman bu tehditlere karşı kendimizi yeniden kurmak, yeniden anlamlandırmak, yeniden dayanışma ilişkilerini, ağlarını kurmak için metafizik önemli bir şey. İnsan niçin, niçin, niçin diye sorar. Bu niçin sorusunun cevabı fizikte yok. Yani fizikte yok. Fizikte bu deprem niçin oldu? Efendim işte fay hatların üzerine olduğu için, sağlam yapılmadığı için, kontrol edilmediği için. Fizik bunların cevabını verir. Ama bu deprem neden? Bu yüzyılda, bu tarihte, 6 Şubat'ta, bu şehirde beni buldu. Bunun cevabını fizik veremez. Bunun cevabını ancak metafizik verebilir. Mutlak cevabı yok.
Elbette.
Metafizik der ki ya bu Allah'ın takdiridir. Ne kadar mükemmel yapılırsa yapılsın. Evet gelip seni buldu. Bu Allah'ın bir imtihanı. Dolayısıyla sen buna göre bakacaksın kendine, buna göre algılayacaksın ve buna göre bir rota çizeceksin. Bunun dışında hiçbir bilimin verebileceği bir cevap yok. O nedenle yani buna bir sosyal metafizik, çünkü bütün toplumu ilgilendiren bir metafizik var. O nedenle sosyoloji çok önemli. Bu sosyal ölümden çıkmak için, bu trajik durumdan, bu hakikaten büyük travmadan çıkmak için toplumun genel refleksi çok önemli. Yani bu toplum bütünsel olarak nasıl bir tutum ortaya koyuyor?
Şu ana kadarki manzaraya baktığımız zaman nasıl bir refleks ortaya çıktı?
Yani bu açıdan baktığımızda hakikaten el uzatmak önemli bir şey.
Evet.
Yardımcı olmak önemli bir şey. Görmek önemli bir şey. Duymak önemli bir şey. Ben buradayım demek önemli bir şey.
Tabii.
Bütün bunlar yarayı saran bir şeydir. Türk toplumu bu konuda hakikaten çok büyük bir güzel, büyük, anlamlı tavırlar ortaya koydu. Türkiye'nin her tarafından gençler, orta yaşlılar, kadınlar, hemşireler, doktorlar, işçiler, herkes bir biçimde bu işe koştu, elini uzattı, yardımcı olmaya çalıştı. Parası olan para verdi, olmayan kalktı gençler.
Bilek gücüyle destek verdi, tabii.
Kalbini koyan oldu.
Tabii, duasını ortaya
duasını
koyan
koydu.
Oldu.
Dolayısıyla bu açıdan da biz yeniden umutlandık aslında. Biz yaşayanlar da umutlandık. Biz yaşayanlar da sosyal terapi yaşadık aslında. Yani çünkü o hepimizi etkiliyor. Kolektif bir üzüntü. Oradaki insanlara da yeniden büyük bir umut oldu. Yani insanı hayata en çok yaralayacak bir şey mesafedir. İnsanı görmemektir. İnsanı duymamaktır.
Yok saymaktır.
İnsanı yok saymaktır. Ama bu toplum burada hakikaten gördü, duydu, elini uzattı.
Üzerine düşeni yaptı.
Yeniden milletleştik bir açıdan biz.
Çok önemli. Yeniden bu musibet bize yeniden milletleşmek gibi önemli bir meziyeti ortaya çıkartmamıza bir yerde vesile oldu.
Evet, bu önemli bir şey. Yani toplumu yıkan, ona çarpan büyük bir şey var. Ama toplum kendisine bu yardımlaşma duygusuyla, el uzatmayla, inancıyla, duasıyla kendini yeniliyor. Yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Ders alıyor, ibret alıyor. Bu çok önemli bir şey. O mesela örneklerde de depremde yaşanan örneklerde de görüyoruz. Yani diyor ki ben 10. yıl marşıyla diyor.
Ya,
kendimi ayakta tutmaya
İzmir
çalıştım diyor.
İzmir marşıyla bekliyordum diyor. Beni diyor İHA arama kurtarma ekibi kurtardı diyor. Ben onlara diyor hayatımı borçluyum, çok şey borçluyum. Minnettarım, müteşekkirim.
Evet. Bu açıdan da mesela Türkiye'de kutuplaşmalar yaşanıyor. Çeşitli sosyal fay hatlarından bahsediyoruz. Bu fay hatlı, sosyal fay hatları bu fiziki fay hatları tarafından aslında tecdit edildi, ihya edildi, ıslah edildi. Bakın Allah'ın rahmeti de böyle bir şey. Yani burada ideolojik olarak, siyasi olarak, inanç olarak o kadar birbirini yani kendisini mesafeli gören insanlar bir araya geldiler. Birbirine yardımcı oldular. Ötekileştirmeler, birbirine yabancılaştırmalar. Bu politikalardan uzak durmaya çalıştı.
Şimdi
toplumda oldu bu. Millette oldu bu. Yani aydınlar, siyasetçiler kısmı ayrı bir şey. Ama toplum birbirine el uzatınca, birbirine yabancılaşmaya neden olan bu ideolojilerini bir kenara itip kardeşleşti yeniden. İşte kardeşleşmek bu milletleşme açısından çok temel mikro bir şey, bir değer, önemli bir değer. Türkiye'nin bunu yaşaması, bunu sürdürmesi lazım. Bu musibetten belki çıkaracağımız en güzel hasretlerden birisi de bu.
Evet, yeniden kardeş olduk, dayanıştık, birbirimize omuz verdik, tek yürek olduk, birbirimizin derdiyle dertlendik. Acısını hafifletmek, yarasına merhem olmak için muhteşem bir seferberlik ortaya koyduk. Şimdi bir gazeteci, Murat Yetkin,
Evet.
Fox TV'deki evet. bir bu açık açık da söylüyorum. Katıldığı evet. programda diyor ki nerede diyor başka zamanlar diyor başındaki sarıyla cübbesiyle diyor sokaklara diyor hafızları çıkartan tarikatlar, cemaatler, şunlar bunlar niye afet bölgesinde hiç biz bunları göremiyoruz diyor.
Evet.
Yani neresinden tutsan dökülüyor. Hocam öyle tweetler okudum ki şu süreç içerisinde. Evet. Bir tanesi diyor ki bir Mehmet Ali Gümüş bir beyefendi tweet atmış. Böyle bir tweet atacağım aklıma gelmezdi ama İHH insani yardıma teşekkür ederim. Şu an üzerimde onların getirdiği eşofman var sağ olsun. Bu tweet'i alıntılayan Esra Hanım diyor ki dün dışarıdan baktığımda içimden yobaz diyeceğim bir insan bugün bize deprem bölgesine yemek yapıp getirdi. Günler ardından babamın yüzünü güldüren ilk insan oydu. Bazen bazı şeyleri söylemek anlamsız. Bir başkası yine bu şöyle bir tweet atıyor da paylaşayım. Bir solcu ve Atatürkçü olarak bu afetten sonra cemaat ve tarikatler hakkında fikirlerim değişti. Özür dilerim bu önyargılarımdan dolayı en kısa zamanda onları tanımak istiyorum gibi.
Evet. İşte bu güzel bir şey. Yani kendi aralarımızda kurduğumuz, ördüğümüz duvarların yıkıldığını gösteriyor.
İşte evet.
Bu duvarların anlamsızlığını ortaya koyuyor. Şimdi o Murat Yetkin tabii bunlar yukarıda duran, kendi mahallelerinde aşağı inmeyen, sürekli ideoloji üreten, ön yargı üreten aydınlar. Bir yandan böyle diyorlar, bir yandan da mesela deprem yerinde cemaat ve tarikatların çalışmalarından ciddi anlamda şikayet edenler.
Allahu Ekber diye işlerden şikayetçi olanlar.
Sakallı olan var, cübbeli olan var, sarıklı olan var. Bunlar burada ne geziyor diyorlar.
Tabii.
Bunlar böyle demesine rağmen işte oranın gerçekliği içinde yaşayan insanlar artık bunu önemsemezler yani. Çünkü somut gerçeklikler her zaman fikirlerden daha öndedir.
Bir dakika altını çizelim bu cümleyi. Yani, somut gerçeklikler her zaman fikirlerden daha önemlidir.
Daha önemli.
Yaşıyorsun çünkü yerinde tabii, yaşıyorsun.
İçindesin bize. Yaşıyorsun. Yani orada en zor şartlarda yoksunlukla karşı karşıya geldiğinde hem fiziki, biyolojik, maddi yoksunluk hem de ruhsal yoksunluk.
Tabii.
Orada bir insan geliyor demiyor sen Atatürkçüsün, sekülersin, laiksin, şusun, busun. Sana elini uzatıyor, tabii. yardım ediyor. Gülümseyerek bakıyor, seni kucaklıyor. Sana dokunuyor kalbine. Bu çok değerli bir şey, bu çok önemli bir şey. Bu fikirleri çok çok aşan bir şey. O nedenle bu gerçeklik bence bu toplumumuzda yeniden beraberliğe, yeniden milletleşmeye çok büyük bir katkı sağlayacak. Bu aydınların sürekli kendilerinin daha kolay yönetmesi için ayrıştırıcı söylemleri inşallah önemini kaybedecek bu.
Kaybedecek, kaybetmeli de. Ve tabii bu süreçte hocam nice namsız, nişansız, gösterişsiz, sivil toplum kuruluşlarımızın gerçekten bir fedakarlık ve kardeşlik destanı yazdıklarına şahit olduk. Yani bunlar samimiyet gösterişsizdir diye çok sevdiğim bir söz var. Bunlar hiç böyle görünme derdinde davasında olmadan orayı ben kardeşimin yanındayım düşeni kaldırmak için buradayım dedi. Can hıraş bir gayret ortaya koydu. Evet. Biraz STK'lar özelinde de konuşalım mı?
STK'lar doğrudan toplumla ilişkili olan yapılardır. Gönüllü yapılardır. İnsanlar zamanlarını, paralarını ortaya koyuyorlar. Risk alıyorlar.
Evet.
O kışta, o soğukta, o enkazların daha kaldırılmadığı zamanlarda, oralarda olmak kolay bir şey değil. Hatta bazı insanlarımız o enkazların altında kaldı. Değil mi?
Tabii. Arama kurtarma ekibinden, buradan gidip
şimdi kalanlar da var. Tabii. Sivil toplum kuruluşları toplumun bu gönüllülük ruhundan güç aldıkları için hakikaten çok güzel şeyler yapıyorlar. Zaten Türkiye'nin uluslararası düzeyde faaliyet gösteren STK'ları var bir defa. Bu Türkiye'nin sivil toplum ruhuyla ne kadar önemli olduğunu yeniden bize hissettiriyor. Adeta bu şeye benziyor. Yani bu Ömer Lütfi Barkan'ın kolonizatör Türk dervişleri diye bir tezi var. Yani Anadolu'ya önce bizim derviş alperenler geliyor. Onlar buraya ihya faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bizim STK'larımız da öyle. Yani Uzak Asya'ya da, Afrika'ya da, dünyanın birçok yerine de giderek
Ahmet Yesevi'ni, Alperenleri misali. Evet.
Yardım elini uzatıyorlar, tabii, faaliyetlerde bulunuyorlar, bir ruh ortaya koyuyorlar. Bu onları hem geliştirdi, hem onlara çok ciddi donanımlar kazandırdı. Biz bunu kendi ülkemizde yaşadığımız depremle birlikte çok net bir biçimde gördük. Yani bu Türkiye'nin ne işi var Uzak Asya'da, ne işi var Afrika'da? Sen burada kendi efendim fakirini varken orada ne arıyorsun diyen bir sürü böyle çatlak sesler deniyor ya. Ama şimdi depremde gördük ki yani bu kuruluşlarımız mesela Hüdayi Vakfı, tabii, İHA, tabii, bunların en önde gelen yapıları, tabii, dünya çapında bunlar küresel STK'larımız.
Elhamdülillah.
Ve bu deprem anında da çok büyük bir çaba ortaya koydular, gayret ortaya koydular. Böyle bu iki yapımız özellikle andım çünkü bunlar böyle insanların gözüne biz dindarız, evet, bakın bilmem ne yapıyoruz da demediler.
Ve kimseyi ayırt etmezler.
Evet, çok mütevazi bir biçimde. Samimiyetle hakikaten yaraları sarmaya çalışıyorlar. Çok büyük bir tutum ortaya koydular. Bu milletin gücünü gösteriyor aslında, hı hı, bu yapılarımızın varlığı. Sivil toplum güçlü olduğu zaman toplumda millet de güçlü oluyor. Devlet de güçlü oluyor. Hı hı. Çünkü devlet her şeyi her zaman çözemeyebilir. Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber toplumu seferber etme imkanları daha kolaylaşıyor. Devlet en büyük organizasyonumuz,
evet,
elbette en büyük sorunları çözebilecek kudret devlettedir. Fakat bürokratlar zaman zaman rutinleşerek o heyecanını, coşkusunu kaybedebilir, kaybeder. Fakat STK'lar gönüllü, hı, olduğu için böyle değiller. Dolayısıyla STK'ların toplumun yenilenmesinde, sorunların çözülmesinde, hı hı, yaraların sarılmasında çok büyük bir önemi var. Bu deprem bunu bize yeniden gösterdi.
Çok şükür.
Biz bundan sonra demek ki hani bu sivil toplum kuruluşlarımızın gelişmesi için, profesyonel çalışmaları için, organizasyonlarının daha iyi bir hale gelmesi için daha fazla desteklememiz gerekiyor. Hem millet olarak hem devlet olarak. Çünkü devletle çalışan yapılardır bunlar aynı zamanda. Bütün dünyada bu böyledir. Biz STK'ların önemli sosyal aktörler olduğunu gördük aslında.
Bu süreçte.
Evet.
Evet.
Önemli sosyal aktörler bunlar.
Artık. Tabii. Hocam bir de şu var. Tabii bir taraftan millet olarak 7'den 70'e devletiyle, AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla, Hüdayi Vakfı'sıyla, Diyanet Vakfı, İHA'sı, nice sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte tek kürek olduk ve bu enkazı kaldırmak için taşın altına elimizi koyduk. Büyük bir seferberlik ilan ettik. Fakat diyorum ki ben biz millet olarak bu enkazı Allah'ın izniyle kaldırırız. Buna, evet, inancım, evet, tam. Hiç zerre miskal şüphem yok da. Yaptığı yalan haberlerle, attığı yalan yanlış tweetlerle, sebebiyet verdiği dezenformasyonlarla enkazda kalan vicdanları, enkazda kalan kalpleri, enkaz altında kalan insanlıkları ne yapacağız?
Evet.
Bir de böyle bir problemimiz var bu süreçte. Bunlarla da mücadele ediliyor bir yandan.
Yani elbette. Şimdi Türkiye diyoruz ya, yani en büyük şey bu aslında, bu gazaplardan, bu musibetlerden ibret çıkarmak önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunlar anlatılırken sürekli ibret almamız söyleniyor. Sırf kısa olsun diye bunlar anlatılmıyor.
Evet.
Şimdi bizim de millet olarak buradan, camiye olarak, millet olarak, insan olarak buradan ders çıkarmamız gerekir. Hakikaten rakibimiz de olsa, sevmediğimiz de olsa, insanlarla ilgili yalan, iftira, çarpıtma söylemlerini üretmekten uzak durmamız lazım. Yani diyelim biraz önce bahsettiğimiz örnekte olduğu gibi ya, o kesimler, o insanlar, evet, bunu üretiyorlar, yapıyorlar. Birçok alanda yapıyorlar. Mesela üniversiteler şu an online eğitim sistemine geçiyor. Alternatif bir eğitim. Zor şartlarda Türkiye yüksek öğretimini sürdürecek. Kolay değil. Online eğitim denmiyor, üniversiteler kapandı deniyor.
Evet.
Şimdi bunlar ciddi çarpıtmalar. Bu çarpıtmalarla baş edebilmemiz için iki adım atmak gerekiyor. Bir, biz, bu insanlar bunu yapsa da biz onların iyi davranışlarını çarpıtmayacağız.
Çok güzel. Çok. Biz bize yakışanı yapacağız.
Söyleyeceğiz, doğru yapacağız, yalan söylemeyeceğiz. İkincisi, dezenformasyon yasası çıkarıldı. Doğru bir yasa. Bu yasanın uygulanması lazım. Yani Türkiye bunu deklare edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız diyecek ki bakın çok büyük bir şeyden geçiyoruz. Süreçten geçiyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Bu milletimizi sarstı. Dolayısıyla bundan sonra bu yalan haber, bu çarpıtma, iftiralarla kesinlikle mücadele edeceğiz. Kim olursa olsun. Herkes bundan sonra lütfen yeni bir sayfa, geçmişte hadi ne olduysa oldu. Bundan sonra birbirimizi affedip yeni bir sayfa açıp düzgün olacağız, dürüst olacağız, millet olacağız. Dezenformasyon yasasını uygularız. Uygulayacağız artık. Başkaca da bunun altına kalkmak mümkün değil bence. Tabii. Bu milletin aleyhine olur yani. Biz kaybederiz, yazık olur bu millete. Hakikaten bakın o kadar birbirimize didişiyoruz. Fakat büyük bir deprem olduğunda bu didişmeyi millet bırakıyor, beraber oluyor. O zaman o yukarıda dediğimiz o aydınlar, siyasetçiler, akademisyenler, okumuş olan tayfa, sosyal medyada aktör olan tayfa söylemlerine dikkat edecek. Birbiriyle kavga ettirme, azarlama, dövme, bilmem ne dilinden çekilmesi lazım. Bu dili terk etmemiz gerekiyor. Bu millet için bunu yapmamız gerekiyor. İlla birisinin affedersin bir düdük çalıp hepiniz hazır ola geçin demesi beklemeye gerek yok. Türkiye bunu aşması lazım. Yani bu depremin altından kalkabiliyorsak bundan da bunu da aşabiliriz. Tabii. Ve bunu aşmamız gerekiyor. Yine insanlar tabii ki birbirini eleştirecek.
Pek tabii ki.
Birbiriyle tartışacak. Farklı fikirlerde olacak. Rekabet olacak. Ama bu makul olur. İlmi olur. Usuba dayalı olarak olur. Bu şekilde yaparsak biz hem birbirimizi kavgayla enerjimizi harcamamış oluruz. Bu enerjimizi milletimizin kalkınması, insanımızın ihya olması için olur. Yani orada yaşanan büyük şehirlerin harabesi sadece yok. Ya harabeye dönmüş
tabii,
diyoruz
tabii,
ya.
Tabii.
Aynı zamanda insan psikolojisi, insan ruhu da bir harabeye dönüşüyor. O harabeden çıkarmak için bizim umutlu olmamız lazım. Doğru. Makul olmamız lazım.
Rehabilitasyon her zamankinden daha lazım. Çok ihtiyaç var hocam şimdi orada.
Dengeli olmamız lazım.
Tabii.
Kamuoyunda, sosyal medyada sürekli dengeyi bozucu söylemler üretirsek.
Doğru.
Sürekli çatışmacı söylemler üretirsek. Barış nasıl olacak? Muhabbet nasıl olacak? Huzur nasıl olacak? Önce bilinçle, ruhla başlar bu. En büyük mesuliyet burada sosyal aktörlere, siyasilere, aydınlara, sosyal medyayı da etkili olanlara düşer açıkçası.
Evet hocam, şimdi bölgeye gidip gelen arkadaşlarımız var. Orada depremzedelerin yaralarını sarmak için günlerdir Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta bulunan arkadaşlarımız var. Bir müddet geliyorlar bu Hüdayi Vakfı arama. Hüdayi Vakfı'nın koordinasyon ekibinden arkadaşlar. Diyorlar ki şu an çok ciddi bir terapi ihtiyacı var.
Evet.
Ciddi travmalar var. Ondan sonra manevi anlamda büyük bir iş düşüyor herkese. Yani moral vermek.
Evet. Evet.
Manevi destekte bulunmak. O yüzden az önce çok güzel ifade ettiniz. Herkesin seçtiği kelimeleri, kurduğu cümleleri, ağzından çıkana, attığı tweet'e, üsluba ve yaklaşıma dikkat etmesi lazım.
Kesinlikle.
Bu kadar rehabilitasyona ihtiyaç var. Biz bir de attığımız yalan yanlış o tweetlerle daha çok acıyı katmerleyip daha çok kan atıyoruz. Kesinlikle. Böyle saçmalık olur.
Çünkü her bir kişiye bir psikolog götürsek bile cep telefonları sürekli bu insanların ellerinde. Sosyal medyada devamlı dolaşıyorlar. O nedenle sosyal medyanın da rehabilite edici etkisi var.
Var.
Ve orada attığımız mesajlar, dediğiniz gibi yaptığımız konuşmalar, yazdıklarımız, kullandığımız imajlar, bütün bunlar çok önemli. En azından bu birkaç ay biz Türkiye'de millet olarak diyelim ki ya biz yapıcı, umut verici, tamam mı? Huzurdan yana bir dil kullanalım. Bir usup sahibi olalım.
Ve bunu yapabiliriz yani.
Bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Bir sözleşme yapalım yani. Sosyal deprem sözleşmesi yapalım.
Evet
yani.
Güzel söylediniz. Tamam.
Depremle ilgili bir sosyal sözleşme. Bu sözleşmede biz 2 ay boyunca kardeşim umutla bahsedeceğiz. Yapıcı bir dil kullanacağız. Huzursuzluk ve çatışma üreten mesajlara karşı mesafe içinde olacağız. Bu 2 ay bile bu sözleşmeye bağlı kalarak
çok şey değişir.
Çok şeyi değiştirir.
Çok şeyi değiştirir.
Yeni bir rüzgar estirir bu hakikaten. Ondan sonra yeni bir temizlenmiş, arınmış bir bilinçle, bir ruhla hareket ederiz yani. Evet.
Yeni bir dil yakalanabilir hocam.
Bu 500 yılda olan bir hadise. Bu 500 yıla biz denk geldik. Kuşak olarak, insanlar olarak. Bunun bir mesuliyeti olmalı. Bu 500 yıl bizi buldu. Bu insanlarımızı buldu. O zaman burada bizim mesuliyetimiz de çok büyük yani. Ondan dolayı böyle hakikaten radikal, olumlu radikal kararlar almamız gerekir. Yani.
Çok önemli. Bu yaşadığımız sürecin hepimizin omuzlarına yüklediği sorumluluklar var. Kimse bu sorumluluklardan kaçamaz. Yani bu imtihandan, hani diyor ya savaşta baba sen neredeydin diye.
Evet.
Savaşta sen neredeydin, ne yapıyordun baba diye. Yani öyle bir şey kalmış aklımda Irak Savaşı ile alakalı söylenir Felluce'de. Şimdi aynı şey. Bu musibet günlerinde hepimizin omuzlarında bir imtihan yükü var. Ben bu imtihanın kazananı mıyım, kaybedeni miyim, durduğum yer neresi ve herkesin yapabileceği bir şey mutlaka var. Az önce müthiş bir mesaj bu. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Olumlu bir mesaj verebilirsin. Yani moral bir nebze olsun yükseltebilirsin. Evet. Manevi bir destek verebilirsin. Dua edebilirsin. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ya hayır söyle ya sus. Ama en azından yıkıcı olmamak lazım. Değil mi? Kalpleri
belki
daha çok yıkmamak
söz,
lazım.
İşte ya hayır söyle ya sus. Tam da bu zamanlarda çok geçerli olan bir şey yani. Hakikaten. Çok geçerli olan.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Bu süreçte sizlere de çok önemli sorumluluklar düşüyor. Daha çok yazmalısınız. Ben hep İnşallah. Söylüyorum Ergun Yıldırım Hoca. Daha çok yazmalı, daha çok anlatmalı, daha çok konuşmalı. Çok Çünkü bu mesajlara ederim. Gerçekten ihtiyaç var. Hocam toplumun ihtiyacı var. Cemiyetin ihtiyacı var. İnsanımızın, yaralı insanlarımızın ihtiyacı var. Yani dün şeyde Instagram sayfamda yani çok 30 saniyemi bile almadı. Şöyle bir şey paylaştım. Diyor ki her şey yolunda giderken şımarmamayı, dertler üst üste gelirkense umutsuz kalmamayı öğütleyen bir düstur. Bu da geçer yahu. Bu da geçer. Hocam buna bile bir video olarak yayınladım 30 saniye. Evet. O kadar çok kardeşimiz dedi ki ya hocam ya şunu duymaya ihtiyacımız varmış. Bilmiyor mu bunu? Tamam. Biliyor. Ya şunu duymaya ihtiyacımız varmış dedi ya. Moral oldu dedi yani. Hakikaten böyle manen bir nebze güçlendiğimi hissettim. Bunun da geçeceğini birinin söylemesi lazımmış. Bu kadar yani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ne demek? Evet değerli dinleyenler Erkam Radyo'da Düşünce Günlüğü programında kıymetli bir düşünce insanımızı, değerli bir sosyoloğumuzu, Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızı dinledik. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olunuz efendim.
Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.